Ayrım 2, Ağaç Şarkı Söyleyince, Stratis Havyaras, sayfa 17. 2. Büyük Anne. Büyük anne, neden dua etmek için dizlerinin üzerine çökmen gerekiyor? Küçük tanrılar daha sevimli oluyor. Büyük anne, dizlerinin üzerine çökünce neden dizlerin kanıyor? Bir zamanlar taşlar daha yumuşaktı. Büyük anne, şeytanın yaptıklarından korkuyor musun? Şeytanlar da azizler gibi kilise tarafından kutsanmıştır. Büyük anne, neden sen de geceleri benim gibi gökyüzüne bakmıyorsun? Kuruyan kuyular artık yıldızları yansıtmıyor. Onun resmini bir kartona çizdim ama bitirdiğimde resmine benzemiyordu. Siyah başörtüsü aynıydı, yüzünün kırışıkları aynıydı, dişsiz ağzı ve kalan tek altın dişi aynıydı. Ama benzemeyen bir şey vardı ve ben ne olduğunu bilmiyordum. Büyük anne, resmini çizerken neden oynadın? Kedisini üst üste çağırarak odadan odaya dolaşıyordu. Gel, pis pis, gel, pis pis. Büyük annemin hiçbir zaman kedisi olmamıştı. Ona bakmadan bir resim daha çizmeye başladım. Ayaklarının ucuna basarak geldi ve omzumun üzerinden resme baktı. Kedi nerede diye sordum. Ne kedisi dedi. Gözlerinin içine baktım. Gözlerini kırpmadı. Ben resme döndüm. Bir dakika önce çağırdığın kedi. Miyav dedi. Onun gri gözlerinin bebeklerini bir kedininki gibi sivri ve keskin çizdim ve resmi can buldu. Yeniden miyav dedi. Yaz gizemleri. Savaştan önce her yaz benim kasabamın halkı tarlalarda çalışmak için yaylaya göçerdi. Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta bütün evler kilitlenir ve sokaklarda kimseler kalmazdı. Avluları ve çiçek bahçelerini kalın bir toz tabakası kaplardı. Bitkiler bakımsızlıktan ve susuzluktan incelir ve solardı. Sıcak, göz kamaştıran bir ışık, sessizlik ve sonu gelmeyen günler. Akşamüzeri denizden esen Meltem dar ve kıvrılan sokaklara erişemezdi ve insanlar boş kasaba hakkında korku öyküleri anlatırdı. Ölülerin geri gelip dertlerimizi arttırmasına dair öyküler. Böylece Eylül'de herkes kasabaya geri dönmeden önce bir düzine adam sokaklarda koşarak garip seslerle ölüleri kaçırtırlardı. Keçilerin çıngırakları, ziller, tef sesleri ve bağırışmalar eklenirdi. Ama köy meydanına geldiklerinde mutlaka dururlardı. Birbirlerine bakarlar ve omuzlarını kaldırırlarken elleri boş görünürdü. O meydana hiç kimse alışamazdı. Kocaman boşluğu tekerlekli kırık bir ambalaj sandığıyla vurgulanan, çeşmesi kurumuş ve kimin yaptığının ya da poz veren kadının kim olduğunun anımsanamayacak denli eski bir heykeliyle o meydan. Bazıları heykelin Afrodit, kasabamızda bisiklete binen ilk kadın, trafik kazasında ölen ilk kişi olduğunu söylerlerdi. Küçük muhtar binasında meydanın sonradan üne kavuşan yerel bir ressamın çizdiği tablosu hala duruyor, eski sararmış bir binada. Hepsi yaz boyunca ya da sonsuza dek terk edilmiş bomboş kubbeler, kemerler, kemer altları. Uyuyan kadın heykelinin yanında kara taşların üzerinde bir demet enginar görülüyor ve biraz uzakta bir 33 treninin lokomotifi beyaz dumanlar savuruyor, yolcusu olmadan, makinisti olmadan hareket edecek olan. Savaş. Düşman askerleri iyi buğdayı kamyonlarına doldurdular ve götürdüler. Sonra atları götürdüler. Atları, keçileri, koyunları, tavukları, ördekleri, kazları, domuzları ve hasat bitince erkekleri götürdüler. Erkekleri ve seçtikleri kadınları. Düşman o denli aç olamaz dedi büyük annem. Bu denli fazla yemesinin nedeni bizlere bir şey kalmasın diye. Büyük annem düşman hakkında çok şey biliyordu ve ben onun bu konuşma tarzını sevdim. Ona ileriki gölge oyunu tiyatromda bir ortaklık önerdim. Ama o, ben seyirci olmayı yeğlerim diyerek reddetti. Düşman kayıtlar tuttu, gidilecek yer haritaları çizdi ve rehineleri uzağa yolladı. Her zaman var olan, fakat hemen hemen hiç kullanmadığımız, hatta varlığından bile haberimiz olmayan sözcüklere alışır olduk. Zorunlu işçilik, çalışma kampları, toplama kampları, ölüm kampları, işkence odaları, gaz odaları, ölüm odaları, kamplar ve odalar. Ve kış gelince serçelerin yiyecek bulmak için buzları gagaladıklarını ve bulamadıklarını seyrettik. Biz de açtık. Serçeleri yakalayıp yemek için tuzak kurmayı düşündük ama nedense hep erteledik ve unuttuk. Dilimiz daha büyük bir hızla gelişmeye başladı. Kıtlık yerine açlık diyorduk artık. Ölmek tertemiz temizlenmeye ya da sadece temizlenmeye indirgenmişti. Düşman yasaları uyguluyor, biz de zararları çekiyorduk. İnsanlarımız bodrumlarda gizlice toplanmaya başladı. Birçok kasabada kadın erkek bir araya gelip bu kadarı fazla diyorlar ve ne yapılması gerektiği hakkında uzun uzun tartışıyorlardı. Katılmayanlar da vardı. Muhbirler dedi büyükannem, her grupta en az bir tane düşman muhbiri var ama savaşmak fikri yine de benimsendi. İnsanlarımızın birçoğu dağlara çıktı ve sonra uzak garnizonlara saldırmak ya da ikmal trenlerini yoldan çıkarmak için kasabaya indi. Misillemeler anında yapılıyordu. Tahrip edilen her tren ya da öldürülen her düşman askeri için bizim insanlarımızdan 50'si kuruşuna diziliyordu. Misillemeymiş. Büyükannem, düşman kendini üstün ırk sanıyor dedi. Ama bu bizim aşağı olmamızı gerektirmez. Bu ne demek oluyor büyükanne? Büyükannem başını sallayarak, biz de düşman kadar gaddar olabiliriz dedi. Öyleyse onlar bizden birini öldürünce neden biz de onların 50 askerini öldürmüyoruz? Bizim öldürmemiz daha asil. Büyükannem Flux'tan da garipti. Ama o da benim söylemek isteyip de sözlere dökemediğim her şeyi yüksek sesle söylüyordu. Gölge tiyatrosu kuklalar koleksiyonum giderek büyüyordu. Her zamanki karakterlere büyükannemi, Filisfos ve Filipos'u da eklemiştim. Bunların dışında düşman komutanı ve baş muhbir Lefkas da vardı. Sonra cebimde küçük bir not defteriyle kurşun kalem taşımaya ve gölge tiyatro oyunlarımı zenginleştirecek her türlü düşünce ve fikri not etmeye başladım. Büyükannem benim gösterilerime karşı çıkmıyordu. Artık mutfakta pişirecek bir şey olmadığı için perdemi ocağın önüne gerdim ve oyunun sonunda indirme mecburiyetinde kalmadı. Açlık öyküleri. Pencerenin içine oturup dışarı baktım. Bir sürü kara ve yağmurlu bulut hızlı hızlı geçti ve ayı kapattı ve ben gölgelerinin evlerin üzerinde dolaşarak kuzeye doğru gittiklerini gördüm. Birden beynimin içinde bir şey kımıldadı ve korktum. Açlık bir ürperti dedim. Açlık dişsiz bir ağız ve açıldığı zaman içinden siyah bir şemsiye açılıyor ve ağız bir şey göremez oluyor. Açlık onu sarıyor, açlık onu teslim alıyor. Perdenin arkasındaki gaz lambasını yaktım ve kuklalarımı serbest bıraktım. İhtiyar bir adam açlıktan inleyerek dişleriyle ve tırnaklarıyla kök kazmaya başladı. Sonra iki çocuk, içindeki dinamit lokumlarını alıp körfezde balık avlamak için bir mayını sökmeye çalışırlarken paramparça havaya uçtular. Onların dumanlar tüten yenlerinin içindeki küçük kollarının bir incir ağacına asılı kalıp titrediğini gördüm. Bu denli basit. Ve siyahlar giyinmiş bir kadına, kargaların üşüştüğünü ve daha genç bir kadının bağırsaklarını tozların içinde sürükleyerek yol kenarına süründüğünü gördüm. Başka öyküler de vardı. Hemen her gün kuyularda ölü kuşlar bulunuyordu. Bir bakirenin bir canavar doğurduğuna dair söylentiler çıkmıştı ama kimsenin anlatımı öbürününkine benzemiyordu. Herkes kuraklığı suçluyordu. Sonunda yağmur nihayet yağınca su çamurluydu ve Hacivat su birikintilerinde küçük balıklar, zehirli balıklar bulduğunu söyledi. Tanrı'nın annesinin küçük heykelleri kiliselerden kaybolmaya, yerine daha genç bir Mary'nin resimleri konmaya başladı. Artık gözlerinin altında siyah halkalar, yüzünde kırışıklar yoktu. Gözyaşları, evet, pembe yanaklarında parlayan iki damla yaş vardı. Ama mutlu görünüyordu ve kollarındaki çocuk esmer değildi, beyaz, süt gibi beyazdı. Sanki daha güneşe hiç çıkmamış gibi. Hiç kimse değişikliğin bir mucize olduğunu düşünmedi ve yarımada üzerindeki diakoslar resimlerin üzerinde tepinerek hile ve günah diye bağırdılar. Kumandan işte o zaman keşişleri kovdu ve manastırı hapishaneye çevirdi. 3. Yarımada, kayalıktaki manastır. Mazgallarında siyah toplar bulunan duvarların daralarak yükseldiği yarımadada taş ocağına götürülmelerinden bir gün önce mahkumları gördüm. Bana cephelerinde ne bulunuyorsa, resimler, güneş gözlükleri, kalemler, pullar, bir ağızlık, bir muska ne varsa verdiler ve durmadan ellerime, saçlarıma, gözlerime dokundular. Bütün gün taşıdıkları taşlardan elleri nasıl da nasırlaşmıştı. Aralarında babamı görebilmek için giderek ümidimi yitiriyordum. 30 yaşlarında bir adam babama benziyordu ama olmadığını söyledi. Bana en son tayınını vermek istedi, ben de aldım. Bana evine git ve annene yarının daha iyi bir gün olacağını söyle dedi. Bu gece kaçmaya çalışacak mısın diye sordum. Gülümsemeye çalışarak bunu mutlaka düşüneceğim diye fısıldadı. Yıllar önce manastır başka bir düşman tarafından hapishane olarak kullanıldığı zaman şemsiyesi olan biri taş duvarlardan denize atlayarak kaçmayı denemişti. Şemsiyesi basınçtan dolayı ters mi dönmüştü, yoksa düşmanın sahil korumaları mı onu yakalamıştı, ya da boğulmuş muydu kimse bilememişti. Bazıları, şemsiyesi sağlam kalsaydı bile o denli hızlı düşecekti ki, boğulmaması olanaksız dedi. Devriye botları aramış, aramıştı. Başkaları, o gün öylesine kuvvetli bir rüzgar vardı ki, adamı uzaklara sürüklemiş, kayalık bir adaya bırakmış ve adam ömrünün geri kalan bölümünde, o kayanın üzerinde tek başına, terki dünya olarak yaşadı, dediler. Babama benzeyen mahkum yeniden gülümsedi. Yarın daha iyi bir gün olacak, dedi. Öyle ya da böyle, mutlaka orada ol. Orada olacağım, diye söz verdim. Şafak ve Kent. Böyle soğuk kış sabahlarında her yaprağı bir ağız olan şarkı söyleyen ağaç öksürür. Gözlerimi açtım ve babamın kalkmış, gözlerini kapıya dikmiş, kilitte dönen anahtarın sesini dinlediğini gördüm. Gözlerimi yeniden kapadım. Buraya bak, seni korkutmalarına izin verme oğlum. Eğer yanılmıyorsam, bizi sadece biraz taze hava almaya çıkaracaklar. Kapı açılınca gardiyanı kalın, kızarmış göz kapaklarında ve elindeki ağır anahtar halkasından tanıdım. İki de ellerinde makineli tüfek bulunan inzibat ve hafif dikey bir hareketle topallayan bir sivil vardı. Sivil bize hazırlanmamızı emretti. Biraz taze hava almaya gidiyoruz, dedi. Babamla ben birbirimize baktık ve gülümsedik. Gardiyan bileklerimizi kelepçeledi. Ben yine gözlerimi kapadım. Bizi önünde ve arkasında inzibatların motosikletleriyle giden bir zırhlı askeri araçta götürdüler. Arka pencerenin tel kaplı camından kentin üzerinde şafak söktüğünü gördüm. Yollar boş, dükkanlar kapalıydı. Ortalarda ne sütçü, ne buz taşıyıcıları, ne de çöpçü vardı. Bir resmi binanın kapısında orta yaşlı bir adam kıvrılmıştı. Büyük bir palto içinde neredeyse kaybolmuş başka bir adam çöpleri karıştırıyordu. En yüksek binaların tepelerinde yansıyan başka bir ışık gördüm. Somon rengi sıvı gibi ölü bir ışık. Kent hala uykudaydı, yarı ölü. Kentin dışında birkaç çimenli ve otlu alan vardı. Kargalar zıplıyorlardı, uçamıyorlarmış gibi. Araç dönünce babam dağı işaret etti. Taş ocağı kışları terk edilmiş açık hava tiyatrosu gibi, dedi ve ekledi. Yılın bu zamanlarında sahneyi her zaman sel basar. Sivil adam kelepçelerimizi çözdü ve suya yürümemizi emretti. Kayaya kadar yürüdük. Arkamızı dönünce çevresi beş askerle çevrili sivil benim anlamadığım bir şey okumaya başladı. Babam anlıyor gibiydi. Bu hayvanların seni korkutmasına izin verme oğlum, dedi. Ben derin bir soluk alıp kayanın çıkıntılı yüzüne yaslandım. Birkaç beyaz bulut yavaş yavaş pembeleşti ve sonra mavi gökte kaybolup gitti. Güneş hızla yükseliyordu. Kent neredeyse ani bir ışıkla aydınlanacaktı. Gözlerimi kapadım. Tanasis amcam şu sıralarda kalkıp mahallede şişe ve bulabildiği cam parçalarını toplamaya başlayacaktı. Bazen kurşun parçaları da bulurdu. Dediğine göre bu çok önemliydi çünkü borular para ediyordu. Birden Tanasis amcanın sesini duydum. Nişan al! Beş asker tüfeklerini uzatmışlardı. Beş küçük ağızın, beş kara sıfırın bize yöneldiğini gördüm. Derin bir soluk aldım ve kayaya yaslandım. Babama bakıyordum. Onun kendinden geçmiş olacağını sandım. Oysa sadece dikkati dağılmış gibiydi. Gözlerimi sıkıca yumdum. Bir oduncu yakındaki korulukta işe başlamıştı bile. Her iki saniyede bir baltasının ağaca çarpışını ve "Hah!" diye bağırışını duyuyordum. Kollarını sıvamıştı ve güç almak için sırtını gelmişti. Derin bir soluk aldı ve darbeyi indirirken soluğunu salıverdi. "Hah!" Yüzünü görebiliyordum. Boynunun damarları şişmeye başlamıştı. Alnında ve kırlaşan şakaklarında ter damlaları belirmişti. Baltasını geriye salladığı, vücudunu hafifçe sağa döndüğü, başı sağa ve geriye çevrildiğinde gözünün ucuyla bana baktığını gördüm. Ağacın o tanıdık sesle yıkılmasını beklerken baltasının ve soluğunun çifte sesini saydım. Soluğumu kestim. Dizlerimin çözüldüğünü, bacaklarımın titrediğini hissettim. Gözlerimi açmadım. Babamın arkaya suya düştüğünü ve çevresindeki halkaların büyüdüğünü gördüm. Kara ve kızıl. Ne olmuştu? Askerler boş kovanları tüfeklerinden dışarı attılar. Bu ne? Bağırdım ama boğazımdan ses çıkmadı. Askerler motosikletlerini çalıştırırken sivil adam aceleyle kamyona bindi. Askerler geri döndüler ve arkalarında duman ve toz bırakarak uzaklaştılar. Babamı sudan çıkardım, vücudunu kayanın düzgün yerine yatırdım. Sık ve kısa solukları yaralarından kan fışkırmasına neden oluyordu. Kanamayı önlemek için ellerimi göğsünün her yanında dolaştırdım. Gözlerini araladı ve gülümsedi. ne yaptığını sanıyorsun diye fısıldadı. Ne kadar genç görünüyordu. Yüzüm kupkuru kesildi, dudaklarımı kımıldatamaz oldum. Sesi titreyerek, ne yapacağız dedi. Panikledim, ayağa kalktım ve geri geri ondan uzaklaştım. Elleriyle gözlerini örterek, beni daha bırakma dedi. Biraz ötede öğlene kadar oturdum ve giysilerim kuruyunca yeniden ayağa kalktım. Babam eve dönmeme karşı çıkmadı. Kayanın yüzü. Büyük babam, yakıcı güneşin altındaki dağı görüyor musun dedi. Bak kayalar nasıl birbirine yaslanıyor ve kaya parçaları düşüyor ve kara sudan moloz yığını yükseliyor. Kayanın hırpalanmış yüzünün altında senin bütün atalarının bileşik yüzü var. Bu dağlar, kayalar, uçurumlar, çamlar, zeytin ağaçları ve bodur çalılıklar hiç değişmeyecek. Yerlerinden ayrılmayacak. Tarihlerini inkar etmeyecek. Asılan insanların ip izlerini taşıyan ağaçlar ne kadar büyüseler tamamen iyileşemeyecek ve işaretli ağaç tekrar işaretlenecek. Şimdiden bilinen, çoğu zaman önceden bilinen şey, merhametli kargaların onları az zamanda tepeden tırnağa örteceğidir. Beni dinliyor musun? Evet büyük baba. Taş çıkarabilmek için kayaları dinamitliyorlar ve uçurumlar tüfek sesleri ve iniltilerle sarsılıyor, diye sürdürdü konuşmasını. Ateş ediyorlar ve kayanın yüzünü yaralıyorlar ve bizler sabahleyin uyandığımız zaman vücutlarımız kırılgan oluyor ve çiçek kokuları taşıyor. Bu sabah ne yaptın? O konuşurken onun resmini çiziyordum ve sözünü bitirdiği zaman bu kez babamın küçük kardeşi Yason amcanın resmine başladım. Amcam 20 yaşındaydı. Babam gibi o da buğday tenliydi. Güneş altında çalıştığı zaman derisi kararıyor fakat saçlarının rengi daha da açılıyordu. Babamın babası çoğu zaman gölgede otururdu. Onun için derisi de, saçı da, bıyığı da her zaman beyazdı. "Beni dinliyor musun?" diye sordu. "Evet büyük baba. Peki sana ne sordum? Bu sabah ne yaptığımı? Ne yaptın? Taş ocağına gittim. Niçin? Babamı aramak için. Büyük babam döndü ve Yason amcama baktı. Onu bulamadım dedim. Yason amcam, oraya gidince ne yaptın diye sordu. Baltamı aldım, ağaçlığa gittim ve odun kesermiş gibi yaptım. Getirirlerken mahkumları görebilmek için. Bu kez kaç kişiydi diye sordu Yason amca. İki. Ama sadece birisi son duayı ve gözlerinin bağlanmasını kabul etti. Düşman gittikten sonra hendeğin içine baktım ve dua eden mahkum hala suyun içinde kıvranıyor, sarsılıyordu. Ama babam değildi. Unutma dedi büyük babam, o da bizden biriydi. İkinci ayrımın sonu sayfa 28.